Evet, bu senenin ilk pazarında Romalılar 2 ile devam ediyoruz. Romalılar 2, birden 5'e bugün özellikle inceleyeceğiz. Ama birden bugün 2'yi tamamen okuduk ama Romalılar 2, birden 11'e tekrar okuyacağım sizler için. Bu nedenle sen ey başkasını yargılayan insan kim olursan ol, özrün yok, hiçbir mazuriyetin yok, mazuriyetin yok. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinde gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese, önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese, yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Evet, Tanrı'nın yaşayan sözü bizlere böyle söylüyor. Evet, Romalılar 2, 1'den 11'e okuduk. Bugün özellikle ilk 5 ayetin üzerinde duracağız. Daha sonra diğer ayetleri de inceleyeceğiz. Hristiyanlığın kurtuluş mesajının temelinde günah hakkında doğru bir bilgi yatar. Evet, günahı tanımazsak, günahı anlamazsak Hristiyanlığı tanımayız. Şimdi aklınızı ve yüreğinizi meşgul etmek için başka bir şekilde söyleyeyim bunu. Ruhunuzun ne kadar hastalıklı olduğunu bilmediğiniz sürece müjdenin ilacını arzulamayacaksınız. Ne kadar hasta olduğunuzu, ne kadar günahlı olduğunuzu bilmediğiniz sürece müjdeyi arzulayamazsınız. Müjdenin kurtuluş mesajını anlayamazsınız, isteyemezsiniz. Kendinizi günah içinde sürünen aşağılık birisi olarak görmezseniz, kendinize bir günahkar, aşağılık bir günahkar olarak görmezseniz, İsa Mesih'in sizi ne kadar yükseğe çıkardığını takdir edemezsiniz. Ne kadar aşağıdan bulunduğunuzu, ne kadar aşağılarda bulunduğunuzu ve Mesih'in sizleri böyle bir yerden alıp sizlere iman armağanını verdiğini, sizleri tövbeye getirdiğini anlamazsanız, Mesih'in sizi nereye getirdiğini takdir edemezsiniz. Kendinizi tamamen kirli olarak görmezseniz, İsa Mesih'in sizi ne kadar temiz kıldığını da kavrayamazsınız. Evet, benim gibi bir zavallıyı kurtardı diye bir ilahi var. Bu ilahiyi söylerseniz, Yüce Lütuf sesi tatlı ilahisini de söyleyebilirsiniz. Ama birinci, eğer günahınızı görmüyorsanız Yüce Lütuf sesi tatlı diye söylediğimiz ilahiyi de söyleyemezsiniz. Günahınızı görmeniz lazım. Nereye düştüğünüzü görmeniz lazım. Adem'in günahının sizi nereye taşıdığını görmeniz lazım. Kutsal kitabın günahkar doğamız ve gerçek günahlarımız hakkında ne söylediğini bilmek bize neden ve nasıl yardımcı oluyor? R.C. Ryle isimli bir pastör, 1800'lerde yaşamış, 1800'lerin sonlarında Kutsallık adında bir kitabı var. Burada 5 pratik noktadan bahsediyor. Ayetlere geçmeden önce bunlardan burada hızlıca bahsedeceğim. Birincisi, ne kadar günahkar olduğunuzu bilmek sizi belirsiz bir teolojiden uzak tutar. Bazı kiliselerin internet sitelerine girdiğiniz zaman neye inandıklarını, nasıl inandıklarını, neden inandıklarını yazmıyorlar. Ortada bırakıyorlar. İşte siz nasıl inanıyorsanız biz de oraya geliriz. Öyle oluruz, sizin gibi oluruz anlamında hareket ediyorlar. Evet, birincisi ne kadar günahkar olduğunuzu bilmek sizi belirsiz bir teolojiden uzak tutar. Daha belirgin olursunuz. İkinci olarak ne kadar günahkar olduğunuzu bilmek sizi günah içinde doğmadığınızı, insan potansiyeliyle dolu olduğunuzu düşünen liberal bir teolojiden de uzak tutar. Üçüncüsü, ne kadar günahkar olduğunuzu bilmek sizi Roma Katolikliğinde, Doğu Ortodoksluğunda, episkopalizmin bazı biçimlerinde bulunan ve bugün çeşitli evanjelik kiliselerde kendisini gösteren törensel bir Hristiyanlık türünden de uzak tutar. Dördüncüsü, ne kadar günahkar olduğunuzu bilmek sizi bu yaşamda günahsız mükemmelliğe erişebileceğinizi söyleyen yanlış görüşlerden de uzak tutar. Beşinci olarak, ne kadar günahkar olduğunuzu bilmek sizi kendi kutsallığınız hakkında kötümser bir görüşe sahip olmaktan alıkoyar. Evet, günahlarımızı bilmeliyiz kardeşler. Günahlarımızı düşünmeliyiz. Günahkar olduğumuzu anlamalıyız, kabullenmeliyiz ve tövbe etmeliyiz. Romalılara tekrar döndüğümüzde Pavlus bize bunu söylüyor. Romalılar 1:18-1:37 ayetlerinde imansız dünyanın kendine tapan putperestlik ve kendini tatmin eden ahlaksızlık içinde yaratıcısına isyan ettiğini gördük. Bu nedenle Tanrı bütün toplumları çok sevdikleri günahlar içinde yaşamaya terk etti. Evet, Tanrı'nın kendisi bütün toplumları kendi günahları içerisinde yaşamaya terk etti diyor. Şimdi Pavlus 2. bölümde putperest ve ahlaksız kişiden küstah ve ikiyüzlü kişiye dönüyor ve Tanrı'nın yargısının onların da üzerinde olduğunu belirtiyor. Evet, ilk olarak Pavlus 1-2. ayetlerde Tanrı'nın yargısının ikiyüzlüler üzerinde olduğunu söyleyerek bunu açıkça ifade ediyor. Bu nedenle sen ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargılayan sen, senin bir mazeretin yok. Önce kendine bak diyor. Evet, Pavlus bize bunu kime yazdığını söylemiyor. Genel olarak ey insan ve kim olursan ol ifadelerini kullandığını görüyoruz. Herkese aslında bunu yazıyor. Ancak 17. ayete gelene kadar asıl hedefinin giderek daha fazla ortaya çıktığını da görüyoruz. Tam olarak kime yazdığını daha iyi anlıyoruz. Ya sen kendine Yahudi diyorsun diyor. Paulus'un zamanında Seneca'nın önderlik ettiği Stoacılar gibi eski Romalı filozoflar vardı ve ahlaksızlıkları nedeniyle toplumu azarlıyorlardı. Evet, Pavlus'un burada söylediği her şey herkes için geçerlidir. Tabii ki herkese söylüyor. Herkese açıkça bu uyarıları yapıyor ama özellikle kendi zamanındaki tüm kimlikleri İsrail'in tanrısına ait olan Yahudilerden söz ediyor. Biz İbrahim'den geliyoruz. Atamız İbrahim'e aitiz ve atamız İbrahim seçilmiş olduğu için bizler de seçilmiş halk olarak bu kurtuluşa sahibiz diyen Yahudilere sesleniyor. Ve Pavlus'un 1:18-32'de yazdıklarını duyduklarında tabii ki amin diyeceklerdi. Peki ya biz Biz ne diyoruz? Bizler de Tanrı'nın antlaşma halkının üyeleriyiz ve Tanrı'nın toplumumuz üzerindeki gazabını duyduğumuzda bizler de aynı ikiyüzlü, kendini beğenmiş tepkiyi pek tabii ki verebiliriz. Bizler de orada Yahudilerin yaptığı gibi ikiyüzlü bir şekilde davranabiliriz. Pavlus burada sizin de aynı derecede suçlu olduğunuzu söylüyor. Hepimiz tapınağın önünde durup gözlerimizi göğe kaldırarak iyi ki ben diğerleri gibi değilim, iyi ki onlar gibi değilim diyen ferisi gibiyiz. Buna karşılık arkada gözlerini alçak gönüllülükle yere indirmiş olan tövbekar Tanrım bana merhamet et diyen kişiye bakmamız gerekir. Yargının evet Tanrı'nın yargısı neden ikiyüzlüler üzerindedir? 1. ayette şöyle diyor, başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen aynı şeyleri yapıyorsun. Evet, çocuklarımız ne yaparsak yapalım bizleri izliyor. Bugün vaftiz dersinde olanlara bir YouTube'dan bir video attım. İzleyen oldu mu bilmiyorum ama bir şarkı sözleri aslında. Burada şarkıcı, evet şarkıyı söyleyen Rodney Atkins'in bir country şarkısı. İşte baba ve oğul arabayla gezerken böyle kırmızı ışıkta birden fren yapıyor adam. 4-5 yaşlarındaki çocuğun elindeki patates birden patates kızartması yerlere dökülüyor. Elindeki meyve suyu da işte ortalığa saçılıyor. İşte çocuk birden böyle çocuğun ağzından bir dört harfli bir küfür çıkıyor. Bunun üzerine baba işte şarkının sözleri böyle başlıyor. Oğlum böyle konuşmayı nereden öğrendin? Sonra çocuk babasına dönüyor. Şarkı böyle devam ediyor. Ve oğlum bana dedi ki diyor. Seni izliyorum baba, harika değil mi? Ben senin kovboyunum, senin gibi olmak istiyorum ve tüm yiyeceklerimi yiyip senin kadar uzun boylu olacağım. Kovboy çizmelerimiz ve kamuflaj pantolonlarımız var. Evet, birbirimize benziyoruz. Değil mi baba? Senin yaptığın her şeyi yapmak istiyorum. Bu yüzden seni izliyorum diyor. Tabii şarkının sözleri devam ediyor. Babası şok olduğunu söylüyor ve bundan sonra şarkı sözleri de işte babası bir kenara çekiliyor, dua etmeye başlıyor. Oğlu da babasının dua ettiğini görüyor, İncil'i okuduğunu görüyor. Oğlu da eline bir İncil alıyor, okumaya çalışıyor. O da oturuyor, dua ediyor. Evet, kendi ikiyüzlülüğümüzün acısını hissetmeliyiz. Çünkü böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz diyor Pavlus 2. ayette. Şimdi çok dindar ya da topluma uyumlu göründüğünüz için bu yaşamda insanların alkışları altında saklanmaya çalışabilirsiniz ama sonunda Tanrı'nın yargısına kesinlikle maruz kalacaksınız. İsa'nın Matta 7. bölümde söylediği budur. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver, gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkartmak için daha iyi görürsün. Evet, başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Pavlus'un eşcinsellik konusunda vahşileşmiş bir toplum örneği bağlamında şunu söylememe izin verin. Bu yargılamayı Tanrı'ya bırakmamız anlamına geliyor. Tabii ki birçok günah var. Pavlus özellikle yazdığı toplumlara, Korintlilere, Romalılara bunların günah olduğunu tabii ki söylüyor. Ama biz bazen kendi günahımızı bir kenara bırakıp sanki sadece bir günah varmış gibi ve bu günah eşcinsellikmiş gibi bunun üzerinde duruyoruz ve bu kişileri yargılayıp duruyoruz. Bunun günah olduğunun kutsal kitapta açıkça söylendiğini görüyoruz, biliyoruz. Evet, biz bu konuda nasıl bir yargıda bulunabiliriz? Başka bir insanı hangi ahlak temeline dayanarak yargılayabiliriz? Arkadaşlar, bizler kendi günahlarımızı itiraf etmedeki dürüstlüğümüzle tanınan bir kilise olmalıyız. Veya kendi günahlarımızı itiraf etmekle bilinen bireyler olmalıyız. Günahkarları günahları içinde aramıza kabul etmesiyle tanınan bir kilise olmalıyız. Biz günahsız insanları almıyoruz aramıza. Günahkarları aramıza alıyoruz ve bu günahkarları tövbeye çağırıyoruz, tövbeye davet ediyoruz. Tabii ki günahlarında ısrar edenlerle oturuyoruz, görüşüyoruz, tövbe etmelerinde ısrar ediyoruz. Bazen bizimle görüşmek istemiyorlar ama bazen görüşüyorlar ve gerçekten de tövbe ettiklerini görüyoruz. Evet, kimlikleriyle, kim olduklarıyla, neden böyle hissettikleriyle mücadele eden insanlar bizim tarafımızdan sevildiklerini hissetmeliler. Bizim tarafımızdan yargılandıklarını değil, bizim tarafımızdan sevildiklerini hissetmeliler. Bizim yargılama, bu şekilde yargılama diye bir çağrımız yok. Bizim bu kişileri sevmeye, bizler bu kişileri sevmeye çağrılıyoruz. Bu kişilere Mesih'in müjdesini duyurmaya çağrılıyoruz. Evet, Pavlus daha sonra Tanrı'nın yargısını açıklamaya devam ediyor ama bunu 3 ve 4. ayetlerde retorik bir şekilde yapıyor. Yani soru cevap şeklinde yapıyor. Bir itiraz geleceğini tahmin ettiği için Tanrı'nın küstahlar üzerindeki yargısını vurgulamak amacıyla iki retorik soru soruyor ve cevabını veriyor. 3. ayette bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Diyor. Evet, bunu neden bu şekilde soruyor veya neden soruyor? Kendinize şunu sorun. Tanrı'nın günah ve kurtuluş hakkındaki gerçeğiyle ulaşılması en zor kişi kimdir acaba? Evet, Tanrı'nın günah ve kurtuluş konusunda, Tanrı'nın müjdesi konusunda ulaşılması en zor kişi kimdir? Evet, ulaşılması en zor kişi putperest ve ahlaksız bir günahkar mıdır? Günahlı bir kişi midir? Yoksa kendine güvenen, kendini beğenmiş, ahlakçı diyelim, ahlakçı birisi midir? Evet, insanlar bir tanrı olduğunu ve nihai zamanda insanları yargılayacağını biliyorlar. Ulaşılması en zor kişi bunu bilen kişi değildir, değil mi? Ferisi gibi davranan, kendi ahlakına güvenen ahlakçı insandır veya yasacı insandır. Pavlus kendine güvenen Yahudi'ye bu kilisede bize söylüyor. Tabii kendine güvenen Yahudi'ye tam olarak aynı günahkarları, yani çoğul bir şekilde aynı günahkarları işlemeseniz de günahınız aynıdır diyor. Tekil bir şekilde günahınız, yani bu günahkarla sizin günahınız aynıdır, bir fark yoktur diyor. Ve yüreklerimizin açık olduğu, tüm arzularımızın bilindiği ve kendisinden hiçbir sır saklanmayan Tanrı hepimizi yargılayacaktır diyor. Evet sevgili kardeşler, umarım bugün bu noktayı anlamaya gayret edersiniz. Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun diyor. Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? Evet, yoksa Tanrı'nın iyiliğinin sizi tövbeye yöneltmek için olduğunu bilmeden onun iyiliğinin, hoşgörüsünün ve sabrının zenginliğine mi güveniyorsun? Diyor Pavlus. Evet, yani Tanrı o kadar iyi ki bir şekilde benim tüm yaptıklarıma izin verir diye mi düşünüyorsunuz? O Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsunuz? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musunuz? Onun bize nasıl bir iyilik yaptığını görürseniz ve tövbe etmiyorsanız, o zaman sizin ahlakınızın, sizin anlayışınızın Tanrı'nın verdiğinden belki daha üstün olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet, bunun bugün yüzümüze bir ton beton gibi çarpması gerekiyor. Yahudiler babaları İbrahim'le olan ilişkileri nedeniyle Tanrı'nın yargısından güvende olduklarına inanıyorlardı. Tanrı'nın yargısının kendi üzerlerine dökülmeyeceğine inanıyorlardı. Bugün de birçoğu yine aynı şekilde bu yargının kendi üzerlerine asla ve katiyen gelmeyeceğine inanıyor. Örneğin vaftizci Yahya geldiğinde şöyle demişti Matta 3:8'de. Kendinize babamız İbrahim'dir demeyin. İsa onlara gerçeğin kendilerini özgür kılacağını söylediğinde, biz İbrahim'in soyundanız ve hiç kimsenin kölesi olmadık diye karşılık verdiler Yuhanna 8'de. Antlaşma halkı olarak Musa'nın yanından geçerken merhametli ve lütufkar, öfkelenmekte yavaş, sarsılmaz sevgisi ve sadakati bol, binlerce kişiye karşı sarsılmaz sevgisini koruyan, haksızlığı, suçu ve günahı bağışlayan Tanrı'nın sonsuza dek kendilerine karşı böyle olacağını varsayıyorlardı. Aynen Mısır'dan çıkış 34'te söylediği gibi ebediyen bu şekilde davranacağını varsayıyorlardı. Evet, çocuklar, bunun anlamı Tanrı'ya, ama işte hani Tanrı'ya güvenin diyoruz. Bunun anlamı Tanrı'ya, ama babam işte kilise ihtiyarı, babam kilise diyakonu, babam kilise pastörü. Ama işte ailem Hristiyan, ben düzenli kiliseye katılıyorum, hatta Rab'in sofrasına kabul edildim diyemeyeceğinizdir. Yani bu şekilde hareket edemiyoruz çocuklar. Ve bu kilisenin tüm üyeleri ya da bu kiliseyle herhangi bir şekilde ilişkisi olan bizler için Tanrı'ya hapisten bedava çıkma kartına sahip olduğunuzu söyleyemezsiniz. Ya ben zaten şu ırktan geliyorum, ben zaten İbrahim'den geliyorum, ben zaten işte peygamber soyundan veya şuradan buradan geliyorum diyerek bu günahın cezasından kendi kendinize kurtulamazsınız. Onun iyiliğini, hoşgörüsünü ve sabrını küçümsemeyin diyor. Evet, iyiliğini, hoşgörüsünü ve sabrını küçümsemeyin. Bunların amacı nedir? Sizi tövbeye yöneltmektir diyor Pavlus. Tanrı bugüne kadar size çok nazik, çok hoşgörülü ve çok sabırlı davrandı ve bu şekilde davranmaya devam ediyor. Tanrı bugün de size çok nazik, çok hoşgörülü ve sabırlı davranıyor. Kardeşler, ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koyma putperestliğinden uzaklaşın. İhtiyaçlarınızı tatmin etme ahlaksızlığından uzaklaşın ve bir baba gibi yaratıcınıza dönün ve ona şöyle deyin: ben günah işledim, ben bir günahkarım, İsa'nın kurtarıcım olmasına ihtiyacım var. Gerçekten de Mesih olmadan, Mesih kurtarıcınız olmadan hiçbir yere varamazsınız. Evet, Tanrı'nın iyiliği sizi tövbeye yöneltmek içindir diyor Pavlus. Ama diye devam ediyor, Tanrı'nın iyiliği sizi tövbeye yöneltmek içindir. Evet, Tanrımız iyidir. Tanrımız merhamet Tanrısıdır. Tanrımız lütuf Tanrısıdır. Tanrımız affeder, bağışlayıcıdır. Ama Tanrımız aynı zamanda adildir. İnsan günah işlediği için günahından dolayı yargılanacak, günahın cezasını mutlaka çekecek. Ama Tanrı günahkar insana iyiliğini gösteriyor. Ve bunun sebebi bizleri tövbeye yöneltmek içindir. Pavlus son olarak 5. ayette Tanrı'nın yargısının tövbe etmeyenlerin üzerinde olduğunu korkunç bir sonuçla açıklıyor. Tanrı'nın İsrail için yaptığı onca şeye rağmen 5. ayette şöyle okuyoruz: İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendisine karşı kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Evet, düşünebiliyor musunuz? Kendinize karşı Tanrı'nın öfkesini biriktirdiğinizi bir düşünün. Evet, merhametli olan ve öfkesi bu çağda tamamen dökülmemiş olan Tanrı, hoşgörülü olan ve bizden hala daha bıkmamış olan Tanrı, sabırlı olan ve günahlarımıza tekrar tekrar katlanan Tanrı bizi destekliyor. Hak ettiğimiz şeyi bizden esirgiyor. Ölümü hak ettik, cezalandırılmayı hak ettik ama Tanrı bunu bizden esirgiyor. Ama onlar Tanrı'nın iyiliği tarafından kendi doğruluklarından tövbe etmeye yönlendirilmek istemediler ve bunun yerine kendi doğruluklarına güvendiler. Umarım bu durum bugün hiçbirimiz için geçerli olmaz. Umarım bizler kendi doğruluğumuza değil, Tanrı'ya ve Tanrı'nın işine güveniyoruzdur. Bir insan bunu neden yapar ki? Evet, bu ruhsal bir intihardır. Tanrı'nın İsa Mesih'teki lütfundan ayrı olan insan yüreği hakkında söylediklerine bir bakalım. Birincisi, yürek, burada yüreğin katı olduğunu, inatçı olduğunu söylüyor. Eski antlaşma terimleriyle Yahudilerin yürekleri sünnetsizdi, katıydı ve Tanrı'yı sevemezlerdi. Tanrı'yı sevmeniz için yüreğinizin sünnet edilmesi gerekiyor. Yüreğin sünneti ne demek? İnsan bunu kendi kendisine yapamaz demek, değil mi? Bunu eğer Tanrı sizin kendisini sevmenizi istiyorsa yüreğinizi değiştirmeli, yüreğinizi tamamen yenilemeli ve yepyeni bir yürek vererek kendisini sevmenizi sağlamalı. Evet, Grekçe kelime, buradaki katı veya inatçı için kullanılan Grekçe kelimeyi çevirdiğimizde skleroz olarak çeviriyoruz. Türkçe'ye çevirdiğimizde veya katı anlamına geliyor. Kuru, sert, aşılmaz bir inatçılık, kil gibi bir şey bu. Islak olduğunda ancak şekillendirilebilen bir şey. Ama güneşte çok uzun süre bırakırsanız ne olur? Sertleşmeye başlar. Burada ikinci olarak da ne diyor? Birincisi, yürek katıdır, inatçıdır. İkincisi, pişmanlık duymaz diyor. Tanrı'nın iyiliğinin tövbeye yol açacağını söylediği 2-4 ayetinin tam tersi. Ama imansız yürek tövbe etmeyen bir yürektir. Neden mi? Çünkü günahlarını kendisini yaratan Tanrı'dan daha çok sever. Ama bu Yahudiler dış görünüş olarak iyi insanlardı. İşte ben de iyi bir insanım ifadelerinin altındaki katı yüreği göremiyor olmanız öyle olmadığı anlamına gelmez. İnsan yüreği gözlerden uzak büyüyen bir kanser gibidir. Evet arkadaşlar, nihai yargı mutlaka gelecek. Hatta işte halk türkülerimizde de işte Aşık Veysel'i dinlediğimizde işte haktan saklı olmaz, yaptığın yanına kalmaz gibi böyle ilahi adalet temaları içeren sözler görüyoruz. Veya daha modern böyle Türkçe rap şarkıları yapan Sagopa Kajmer'in bazı şarkılarında insanın yaptıklarıyla yüzleşmesi ve hakikatin er geç ortaya dökülmesi fikri de işleniyor. Bilmiyorum, dinliyor musunuz bunları? Evet. Belki Cem Karaca dinleyenler vardır aranızda, Orhan Gencebay dinleyenler vardır. Evet, onların da şarkılarında böyle karanlıkta yapılanlar diye bir ifade geçmese de adaletsizlik ve haksızlıkların bir gün son bulacağı, Tanrı'nın adaletinin er geç teselli edeceği fikri işleniyor. Johnny Cash dinleyen var mı aranızda? Evet, birisi dinliyor arkada. Evet, Johnny Cash de bir şarkısında şöyle diyor: ama Tanrı'nın siyah ve beyazı yarattığı kadar eminim, karanlıkta yapılanlar aydınlığa çıkarılacaktır diyor. Tabii bunlar şarkı sözleri. Ardından kutsal yazılardaki en korkutucu metinlerden biriyle karşılaşıyoruz. Beşinci ayette şöyle diyor. Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Evet, günahlarınızdan tövbe etmeyi reddedip günah içinde yaşamayı seçtiğiniz her seferinde Tanrı'nın gazabının ateşi için üzerinize bir kürek kömür yığını daha atıyor gibisiniz. Evet, Tanrı'ya yaklaşıp onun önünde diz çöküp günahkar olduğunuzu kabul edip tövbe edin. Yine de 2025'in ilk Rabbin günü olan bu pazar günü size çok iyi bir haberim var. Tanrı'nın tüm gazabını sizden esirgediği için Tanrımız merhametlidir. Merhametli bir Tanrımız var. Mesih bizim için çarmıha gitti. Sizin günahınızı kendi üzerine yüklendi. Sizin ölmeniz gereken ölümü öldü. Sizin çekmeniz gereken cezayı çekti. Tanrı size sahip olduğunuz her nimeti vermekle size hala lütuf göstermeye devam ediyor. Günaha karşılık ölmesi için İsa Mesih'i dünyaya vermiş olması son derece lütufkar olduğunu gösteriyor. Ve günahlarınızdan tövbe ettiğinizde size yeni bir yürek vaat ediyor. Günahlarınızdan tövbe ettiğinizde size gazap değil, bağışlanma vaat ediyor. Evet, sizler ey günahkarlar, tövbe edecek misiniz, Rab'be gelecek misiniz? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.